Ayrım 14. Ankara 1943. Doktor Celil'in evindeki bir iş partisi aniden bastıran kar yüzünden erken dağılmak zorunda kaldı. Misafirler hep birlikte sokak kapısına doğru yürürlerken, "Sabiha, sen bu akşam bizde kal. Bu havada eve tek başına gitmeni istemiyorum. Zaten Macit de yok," dedi Doktor Celil'in karısı Leyla. "Kalamam şekerim. Macit yok ama Hülya evde. Merak ederler dönmezsem," dedi Sabiha. "Telefon ederdik." "Teşekkür ederim, döneyim ben. Bu Macit işini her zaman bilmiştir," dedi arkalarından gelmekte olan Doktor Celal gülerek. "Biz burada kar fırtınasına tutunmuş donarken o şimdi Kahire'de güneşleniyor." "Ne güneşlenmek ama? Bir yanında Churchill, diğer yanında Roosevelt, karşısında da İnönü. Ecel terleri döküyordur herhalde. Ben bu fırtınaya maruz kalmayı tercih ederim kendi hesabıma," dedi Adnan Bey. "Asıl terleyen o değil, İnönü olmalı. Kim bilir nasıl sıkıştırıyorlardır onu Roosevelt ile Churchill," dedi Leyla. "İnönü'yü asıl sıkıştıran Ruslar," dedi Adnan Bey. "Ne pahasına olursa olsun Türkiye illa savaşa girsin istiyor Rusya." "Neden?" diye sordu Doktor Sahir. "Çünkü sonra Almanlar Türkiye'ye saldırınca yardımımıza koşmak için ordularını yollayacak buraya." "Ne şamın şekeri ne Arap'ın şeyi," dedi Doktor Celal. "Rusya yardımıma gelmesin, ben başka ihsan istemem." "Bizim ihtiyar kurt yer mi hiç bu numaraları? Kim bilir ne manevralar yapıyordur hepsini idare edebilmek için," dedi Ahmet Bey. "Şeytan azapta gerek," dedi. Ege'li olduğu için İnönü'nden hoşlanmayan Ahmet Bey'in karısı. "Bu kapı önü sohbetleri hiç bitmez. Haydi Leylacığım, bize eyvallah," dedi Adnan Bey, karısını kapıya doğru çekiştirerek. "Sen kiminle gelmiştin Sabiha? Adnanlarla mı?" diye sordu Doktor Celal. "Hava günlük güneşlikti gelirken tek başıma yürüdüm," dedi Sabiha. "Tek başına dönemezsin ama bu karda." "Ben hanımefendiyi bırakırım," dedi Doktor Sahir. "Ne lüzumu var? Zahmet etmeyin," dedi Sabiha. "Zahmet olur mu? Zevkle," dedi Sahir. Hep beraber çıktılar. Sıhhiye'de heykelin oralarda herkes kendi istikametine sapınca dağıldı kalabalık. Sabiha ve Sahir yan yana Kızılay'a doğru yürüdüler. Sulu sepkenle başlayan kar önce lapaya çevirmiş, sonra da tipiye dönüşmüştü. Bir ara ayağı kayar gibi oldu Sabiha'nın. Kolundan yakaladı Sahir. "Koluma girin Sabiha Hanım," dedi. "Hiç tahmin edilir miydi kar yağacağı? Güneş vardı öğlene kadar. Bilseydim çıkmazdım evden," dedi Sabiha. Kol kola konuşmadan yürüyorlardı tipiye karşı. Doktor Sahir'in muayenehanesinde yüreğinin derinliklerindeki en gizli duyguları bile aktarmaktan çekinmeyen Sabiha şimdi suskundu. Göz göze gelmeye bile çekiniyordu Sahir'le. Geceler boyu düşündüğü, buluşma saatlerini iple çektiği ve birkaç gün duymayınca sesini özlediği adamı Doktor Celal'in evinde görüverince sarsılmıştı. Halbuki Leyla daha önce bahsetmişti Sahir'in onlara katılma ihtimalinden. Macit hafta sonu Kahire'den dönmemişse karayı tamamlamak için Sahir'i çağıracağım demişti. Nedense doktorun geleceğine inanmamıştı Sabiha. Sonra Leyla'ların salonuna girip de Sahir'i görünce ruhunu bilen bu adamı karşısında çırılçıplakmış gibi bir hisse kapılmıştı. Onunla yaşadığı her şey, konuşmaları, itirafları, iç dökmeleri, bazen ağlamaları, hatta kendine dahi itiraf etmediği duyguları o loş muayenehaneye aitti. Başka bir mekana yakışmıyorlardı birlikte. Allah'tan aynı masaya düşmemişlerdi. Kızılay'a yaklaştıklarında, "Çok üşüdünüzse özene girip birer salep içelim mi?" diye sordu Doktor Sahir. "Siz bilirsiniz." Söz ağzından çıkar çıkmaz, "Keşke hayır deseydim," diye düşündü Sabiha. Girdiler. Pencerenin kenarındaki küçük yuvarlak masaya oturdular karşılıklı. Pastanede kendilerinden başka kimseler yoktu. Sabiha başını örttüğü yün şalı ve eldivenlerini çıkardı. "Sahir, iki salep," diye seslendi vitrinin arkasına duran garsona. Ve Sabiha'nın soğuktan kızarmış ellerini avuçlarına alıp ovaladı. Sabiha'nın kıpkırmızı oldu yanakları ama çekmedi ellerini. "Biliyor musunuz, sizinle muayenehane dışında birlikte olmak çok garip bir duygu," dedi. Garson duymasın diye kısık bir sesle. "Nasıl bir duygu?" "Tuhaf." "Nasıl tuhaf?" "Bir kere konuşacak konu bulamıyorum. O halde seanslarda konuştuklarımızı konuşalım yine, eğer isterseniz." "Doğru olur mu? Niye olmasın?" "Muayenehaneye hastanız sıfatıyla geliyorum ve vaktinizin karşılığında ödeme yapıyorum. Burada da dostum sıfatıyla konuşun. Bunca zaman sonra bir dostluk tesis etmiş olmamız gerekmiyor mu?" "Ya karşılığı?" "Karşılığını da sizinle birlikte olmanın bana vereceği zevk diye düşünün." "Benimle olmak zevkli mi doktor?" "Size bakmak bile zevkli. Çünkü çok güzel bir kadınsınız. Benimle birlikte olmak bakmak kadar zevkli olmayabilir. Biliyorsunuz ben dertleri fazla biriyim. Devamlı asabi ve endişeliyim. Bu nedenle kocamı sıkıyorum, hatta kızımı bile. Kızınız sizden sıkılıyor mu? Benimle birlikte olmaktan hoşlanmıyor. Size daha önce de söyledim ya. Hele annemler geldi geleli hep onlarla beraber. Onlara daha yakın. Büyük anne ve büyük babaların çocukların hayatında çok hususi bir yeri vardır. Sonsuz sevgi ve hoşgörü kaynağıdırlar. Onlar gelmeden de benden uzaktı. Hülya tuhaf bir çocuk. Bir ilk çocuk. Evet. Yani şımarık, bencil, kıskanç bir çocuk. Aa, neden öyle dediniz? Çünkü Sabiha Hanım, sizin ilk çocuklar için yerleşmiş fikir sabitleriniz var. Ya, dedi Sabiha. Garsonun önüne bıraktığı sıcak salepi aldı. Üzerine bol tarçın serpip bir yudum içti. Oh, pek iyi geldi. Salep mi yoksa gerçeği görmek mi? Benim için kötü şeyler düşünüyorsunuz. Yüzünüzde kaprisli, mızmız bir kadınım, öyle değil mi? Hayır, öyle değil. Gözümde ve hakikatte pek duygulu ve hassas bir insansınız. Bu yüzden her çocuğun kardeşlerine karşı yapıp da unutuvereceği muzurlukları, haksızlıklar ve kıskançlıklar sizde derin yaralar açmış. Kaprisli ve mızmız olduğunuz için değil, ince ruhlu ve nazik olduğunuz için. Bir yudum daha salep içti Sabiha. Elleri hafifçe titriyordu. Sabiha Hanım, sırtınıza hak etmeden yüklediğiniz bu yükü tek başınıza kaldıramadığınız için bir ucundan da kızınız tutsun istiyorsunuz. Aslında ortada yük falan yok. Sağlıklı bir çocukluk var, bütün kardeşlerin normal didişmeleriyle geçen. Salep'in tarçınını fazla kaçırdım galiba. Sabiha, size Sabiha diyebilir miyim? Kaçmayın. Hakikatle yüzleşmenin illa da muayenehanede olması şart değil. Ne demek istiyorsunuz? Bence sizin meseleniz kardeşinizle değil kızınızla. Asıl problem orada. Salebiniz bittiyse kalkabilir miyiz? Dedi Sabiha. Dönüp garsona seslendi Doktor Sahir. Sabiha'nın iskemlesini çekip kalkmasına yardım etti. Başını örttü, eldivenlerini giydi Sabiha. Çıktılar. Tipi hızını kaybetmişti. Siz yine benim koluma girin dedi Sahir. Yerler kayıyor. Ben köşeden ayrılayım. Siz de evinize gidersiniz. Sizi evinize kadar götüreceğim. Belki biraz ısınmam için beni eve davet edersiniz. Annemlerle Hülya evdedir. Ne iyi, Hülya'yı da tanımış olurum böylece. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Sabiha aniden durdu. Dönüp Doktor Sahir'in gözlerinin içine baktı. Ben kızıma kötü muamele mi ediyorum? Öyle mi yapıyorsunuz? Hayır ama siz beni suçlar gibi konuştunuz. Ben sizi kızınızla bir arada hiç görmedim. Ama yüreğinizi okuyabildim Sabiha. Siz kendi çocukluğunuzu sevmediğiniz için bütün kız çocukları adına kızınızı suçluyor ve ondan sevginizi esirgiyorsunuz. Sabiha'nın gözlerinde yaşlar titreşiyordu. Ona kötü muamele yapmıyorum. Buna eminim. Neden? Çünkü siz ben ne? Muhteşemsiniz. Kimseyi kıramayacak kadar nazik bir insansınız. Sahi mi? Doğru mu söylüyorsunuz? Evet. Doktor, içimdeki miren pişmanlıklardan kurtulabilecek miyim? Elbette. Ne zaman? Sabiha, size bir şey soracağım. Şimdi benimle muayenehaneye gelir misiniz? Şimdi mi? Evet, gelirim. Gelmek istediğinizden eminsiniz değil mi? Evet, istiyorum. Döndüler. Yürüdükleri yollarda gerisin geriye gitmeye başladılar. Kızılay'a gelince caddeye geçip Kazım Özalp'in üzerinde yürüdüler bir süre. Sonra Karanfil Sokağa girmek üzere sağa saptılar. Hiç konuşmuyorlardı. Her ikisi de tek bir sözcükle her biri için ayrı anlamlar içeren o anın büyüsünü bozmaktan korkuyorlardı. Az önce duran kar hafif hafif atıştırıyordu yeniden. Muayenehaneye gelince Sahir apartmanın kapısını açtı. Sabiha'nın içeri girmesini bekledi. Merdivenlerin ışığını yakamayınca cebinden çıkardığı bir kibriti çakıp önlerine tuttu. Ampul sönmüş, elinizi verin bana. El ele merdivenlerden çıktılar. Bir kibrit daha çaktı Sahir. Dairenin kapısını açmak için. İçerideydiler şimdi. Sahir, holün ışığını yaktı. Çiğ ışıkta her ikisi de sürrealist resimler gibi komik bir görüntü veriyorlardı. Kardan bembeyaz olmuş saçları, giysileriyle. Sabiha üzerindeki karları silkeledi. Eldivenlerini, şalını ve mantosunu çıkardı. Sahir muayenehanesine girip masa lambasını yaktı. Buyurun Sabiha Hanım. İçeri girdi Sabiha. Oturun. Sabiha her zaman oturduğu koltuğa uzandı. Ayaklarını pufa koydu. Müzik yok mu? Ne dinlemek istersiniz? Siz seçin Sahir. Piyano seviyorsunuz siz. Evet. Size Chopin'den bir şeyler bulacağım, dedi Sahir. 3 dakika müsaade edin. Sabiha gözleri kapalı uzanıyordu koltukta. Az sonra Chopin'in polonezini duydu. Çok güzel bir plak koleksiyonunuz var. Viyana'daki öğrencilik yıllarımdan kalma. Her hastanıza müzik çalar mısınız? İsterlerse evet, müzik rahatlatıyor. Ama klasik müziği bu şehirde seven pek az. Uzun bir sessizlik oldu. Anlatın dedi Sahir. Ne anlatayım? Canınız neyi anlatmak istiyorsa onu. Canım sadece bu müziği dinlemek istiyor. Mızıkçılık yapmak yok. Madem ne anlatacağınıza siz karar veremiyorsunuz, ben yönlendireyim sizi. En son kızınızla olan ilişkinizde kalmıştık. Yine oraya dönelim. Hayır istemiyorum. Neden? İstemiyorum işte. Kızınıza ait bir rahatsızlık mı duyuyorsunuz? Neden bu konudan kaçıyorsunuz hep? Kim demiş? Ben diyorum, doktorunuz olarak. Sabiha, bana her şeyi anlatabilirsiniz. Sizi ne söylerseniz söyleyin, suçlamayacağımı biliyorsunuz. Biliyorum. Bunun için yüreğimi açmaktan çekinmiyorum size. O zaman açın yüreğinizi Sabiha. Yolda dememiş miydiniz, içimi kemiren duygulardan kurtulmak istiyorum diye? İşte size bir fırsat. Yanıma gelin. Sahir masasından kalkıp yanına gitti. Sabiha'nın ayaklarını uzattığı pufa oturdu. Var mısınız Sabiha? Bu akşam burada yüzleşelim ve bitirelim size rahat vermeyen. Sözünü bitiremedi Sahir. Sabiha koltukta doğrulup ona doğru uzandı. Eliyle ağzını kapattı doktorun. Konuşmayın, hiçbir şey söylemeyin. Evet, bu gece yüzleşelim. Bir an birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sahir, kadının gözlerindeki çığlığa dönüşmüş çağrıyı görmezden geldi. Haydi anlatın o zaman. Sabiha başından aşağı bir kazan kaynar su yemiş gibi oldu. Dikildi uzandığı koltukta. Hayır istemiyorum, hazır değilim. Ayağa kalktı, buz gibiydi sesi. Gidelim. Neden kızgınsınız? Sabiha cevap vermeyince gidip portmantodan mantosunu alıp geldi ve omuzlarına koydu kadının. Yavaşça yüzünü ona döndü Sabiha. Yüzü o kadar yakındı ki nefesindeki tarçın kokusunu duyabiliyordu Sahir. Loş ışıkta hiç konuşmadan birbirlerine çok yakın duruyorlardı. Sahir birden kendine çekti kadını. Sıcak dudaklarını ağzına aldı. Bir an bayılacağını sandı Sabiha. Dizleri titriyordu. Sahir'in yüzünü, boynunu, dudaklarını tekrar tekrar öpmesine izin verdi. Bir süre dövüşür gibi hırsla öpüştüler ve aniden geri çekildi Sabiha. Sabiha, Sabiha lütfen. Hayır, hayır yapmayın, bırakın beni. Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Anlayamadım. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz Sabiha. Asıl siz bilmiyorsunuz ne istediğinizi. Bana komplimanlar yapıyorsunuz, beni buraya getiriyorsunuz, müzik çalıyorsunuz ve hepsinden beteri biliyorsunuz ki kocası tarafından ihmal edilmiş, mutsuz bir kadınım ve size zaafım var. Sonra beni rezil etmek için Sabiha neler söylüyorsunuz? Beni aşağılamak, beni müziği gevşiyorsunuz diye her zaman çalıyorum size. Ben bir terapiye hazır olduğunuzu zannettim. İnsanların kabuğunu kırmaya hazır olduğu çok özel anlar vardır. O anı yakaladığımı sandım. Kızımı kazanmanın yolu kocamı kaybetmek olmamalı. Bir yanlış anlaşma oldu. Çok özür dilerim. Sabiha'nın gözleri yaşlarla doluydu ama yüzünde hiçbir ifade yoktu. Buz gibi bir sesle ben bir budalayım dedi. Değilsiniz. Buraya sizi içinize bir ayna tutasınız diye getirdim. Başka hiçbir niyetim yoktu. Ama insan doktor da olsa bazen kendine hakim olamıyor. Bana aşık mısınız? Size aşık olma hakkım yok. Siz benim hastamsınız. Sabiha'nın gözleri yanıyordu. Yanakları, avuçlarının içeri yanıyordu. Ben de özür dilerim dedi yavaşça. Sabiha, siz kocası tarafından ihmal edilen mutsuz bir kadın zannediyorsunuz kendinizi. Halbuki değilsiniz. Kocanız ailesine sandığınızdan daha düşkün. Nereden biliyorsunuz? Bunu söyleyemem ama biliyorum. Benim de kocamı sevmediğimi mi düşünüyorsunuz? Neden böyle düşüneyim? Bu akşam buraya geldiğim için. Asla. Gelmemeliydim. Bunu yapmamalıydım. Siz hiçbir şey yapmadınız. Size ilgi duyduğumu anlamışsınızdır. Bana ilgi duyuyorsunuz çünkü sizi bir kitap gibi sayfa sayfa açmayı ve okumayı başarıyorum. Bütün hastalar doktorlarına ilgi duyduklarını zannederler. Kız talebelerin hocalarına aşık olmaları gibi. Onu demek istemedim. Ne demek istediniz Sahir Bey? Sabiha. Size güvendim ve sizden etkilendim çünkü bana iyi geldiniz. Bu benim işim, size iyi gelmek. İçimde yıllardır birikenleri deşiyordunuz aslında. Böyle olsun istemezdim, dedi Sabiha. Doktor Sahir yaklaştı ve dostça sarıldı Sabiha'ya. O bir anlık olayı unutacağız Sabiha. Ben sizin hem doktorunuz hem de dostunuzum. Sakın utanmayın benden. Siz burada işinizi ters yüz etmektesiniz. Ben de yardımcı oluyorum size. Hepsi bu. Çıkalım lütfen, dedi Sabiha. Eve dönmek istiyorum. Pekala, gidelim. Ben kendim giderim doktor. Asla bırakmam sizi bu saatte yalnız başınıza. Sahir Sabiha'nın omuzlarından kaymış mantosunu giymesine yardım etti. Plağı durdurdu, ışığı kapadı. Yine antrenin çiğ aydınlığına çıktılar. Sibiha'nın kızarmış yanaklarını, dağılmış saçlarını görünce "Banyoda yüzünüzü pudralamak ister misiniz?" diye sordu. "Hayır." Çıktılar. Bu kez Sahir'in elini tutmadan indi karanlıkta merdivenleri Sabiha. Kar yumuşacık yağmaya devam ediyordu. "Koluma girin, kayarsınız yoksa," dedi Sahir. Yine kol kola, kendi düşüncelerinin içinde hiç konuşmadan yürüdüler. "İşte ben buyum," diye düşündü Sabiha. "Utanç içinde tıpkı babamın olmamı istediği gibiyim. Eğitimli, güya her şeye açık ama bilinçaltına sinmiş baskılardan, köhnemiş mevhumlardan kurtulamayan esir. Arzuladığı adama kuyruk sallayan ama sonunu getiremeyen korkak. Babamın burnundan düşmüşüm. O da medeniyim, asriyim diye bas bas bağırıp sonra kızını aforoz etmedi mi Rafa ile evlendi diye." "Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu Sahir. "Hiç," dedi Sabiha. Acaba kafasının bir köşesine itinayla yerleştirilmiş o örf ve adet yumağından kurtulsa daha mı mutlu olurdu insan? Daha mutlu olmasa bile daha özgür olurdu şüphesiz. Aldığı terbiyenin zinciri dolanmamış olaydı bileklerine. Sahir'in kolunda ağır ağır karları kıtırdatarak yürürken doğru olanı yaptığını ama müthiş bir has fırsatını, hayatının yegane kaçamağını kaçırdığını biliyordu. Aylardan beri hayalini kurduğu. Sahir'in kollarında çırılçıplak, ruhu gibi bedenini de ona sunmak, onunla sevişmek, onun olmak, onun içine akmak tüm benliğiyle. Ama yapamamıştı. Selva gibi cesur değildi o. Arzu ettiklerini cesaretle elini uzatıp alamıyordu. Etrafını üzmemesi gereğinin arkasına saklanıyordu. Annesinin sözüydü. Etrafını tarumar etmek. Selva'nın gidişinden beri sürekli kullandığı. Babasının olduğu kadar anasının da kızıydı. Etrafını tarumar etmekten, hatta daha çok etrafın yargısından korkan. Hiç konuşmadan Kızılay'a kadar yürüdüler. Güven Parkı'nın önünden yukarı döndüler. Bir ara ayağı kaydı Sabiha'nın. Koluna asıldı Sahir'in. Sımsıkı tuttu onu Sahir. "Bu taraftan," dedi Sabiha, evinin sokağına geldiklerinde. Sola saptılar. Eve yaklaşınca kolundan çıktı Sahir'in. Sendeleyerek yürüdü kapıya kadar. Evin önünde geldiğinde durdu. Sahir'in yanına gelmesini bekledi Sabiha. "Sizi yukarı davet edemeyeceğim. Anlıyorum. Çarşamba günkü de randevuma da gelemeyeceğim. Onu yapmayın işte. Siz de sonuca çok yaklaştığımızın farkındasınız." "Evet doktor, farkındayım. Ama size daha önce de söyledim. Kızımı kazanmanın bedeli kocamı kaybetmek olmamalı." Elini uzattı Sahir'e. "Allah'a ısmarladık," dedi. Sahir Sabiha'nın elinden çekip çıkardı eldivenini. Hala ateş gibi sımsıcak dudaklarını parmaklarının ucuna değdirdi. Ateş gibi sıcak. Öyle geldi Sabiha'ya akşam ayazında Sahir'in dudakları. "Güle güle Sabiha." Birden iki eliyle Sahir'in paltosunun yakalarını kavrayarak parmak uçlarında yükseldi Sabiha. Bir öpücük kondurdu adamın ağzının kenarına. Sonra hızla dönüp apartmana girdi. Sahir tarçın tadını bir kez daha duyar gibi oldu nefesinde. Parmaklarıyla Sabiha'nın dudaklarının değdiği noktaya dokundu. Hiç arkasına bakmadan yürüdü bembeyaz sokakta. Sabiha kapının camından Sahir'in hızlanan karın altında uzaklaşmasını seyretti bir müddet. Şiddetle kocasını özledi.